Yorumunu yapmakta olduğumuz Leviller kitabının 24. bölümüne geldik. Konu, Şamdanlığın ışığı, ekmek masasının üzerindeki ekmekler, küfreden için ölüm cezası. Daha önce yazılanlara baktığımızda bu bölümün onlardan oldukça değişik olduğunu görebiliriz. Bu bölümde ele alınan konular sanki birbirine bağlı değilmiş gibi gözükür. Kandillik için kullanılan yağ ve ekmek masası üzerindeki ekmek, Çardak bayramı ile ya da 7. yıl ile sanki ilgisi yokmuş gibi anlatılır. Ancak bilmeliyiz ki Kutsal Ruh bu yöntemi başka yerlerde kullanır. Sayılar 8. bölüm 1-4 ayetlerinde kandilliğin nasıl yakılması gerektiği konusunda detaylı talimatlar verilmektedir. Tüm bunlardan anlıyoruz ki her şey Kutsal Ruh'un yönlendirmesi ve ışığı içinde yapılmalıdır. Burada da aynı dersleri öğrenebiliriz. Tüm bayramların kutlanması, özgürlük yılındaki ve Şabat yılındaki kutlamalar Kutsal Ruh'un ışığında ve Mesih'in gücünde yapılmalıdır. Bu çok önemlidir. Bu kutlamalarda bizim göz ardı etmemeye dikkat etmemiz gereken pratik noktalar vardır. Şamdanlık ya da kandillik için gereken yağı ve ekmek sunağı için gereken ince unu halk sağlayacaktı. Tapınma çadırındaki katkıları olsun diye halkın bu şekilde bir sağlayış yapmalarını buyurdu Rab. İsteseydi Rab bir mucize sonucu her şeyi sağlayabilirdi. Ekmek sunağı için gereken ekmeği, kandillik için gereken yağı, kısacası her şeyi kendisi kolayca sağlayabilirdi ama böyle yapmadı. Kendi halkının bu tapınma faaliyetinde bir katkısı olmasını istiyordu Tanrı. Rabbin sözünü insanlara duyururken de bu yöntemi kullanmalıyız. Kardeşim, Rab bizi bir aile içine çağırdı ve her birimizin Rabbin ailesi içinde bir katkısı olabilir. Rab için bir şey yapmak istiyorsan bunu bir kilise aracılığıyla onların programına yardımcı olarak yapabilirsin. Gerçekten Rab için bir şeyler yapacaksan bunu önce Rab'den sor ve bulunduğun yerde bir kilise topluluğu varsa onlara nasıl katılacağını, onların müjdeyi yayma programına nasıl katılacağını öğren. Bütün dünyayı kapsayan evrensel ruhsal imanlılar topluluğu bir gerçektir. Ne var ki evrensel topluluğa üyelik iddia edip de bu topluluğun yerel uygulamalarının birine bağlanmamak kendi içinde çelişkilidir. Yerel bir topluluğun üyeleri olarak biz birlikte Tanrı'ya tapınmak, birbirimizle ruhsal alışverişte bulunmak ve daha geniş çapta Tanrı'ya hizmet etmek fırsatına kavuşuyoruz. İsa Mesih'e iman edenlerin birliğini tanımlamak için Pavlos insan vücudu benzetmesini kullanıyor. İnanlılar topluluğu diyor, Mesih'in vücududur. Her inanlı o vücudun bir üyesidir. Vücudun hareketlerini yöneten baş ise İsa Mesih'in kendisidir. Bedendeki her üyenin işlevi kuşkusuz aynı değildir. Oysa bedenin sağlıklı olarak yaşaması ve gerektiği gibi iş görebilmesi için üyelerin her birine gereksinme vardır. Bedenin tümü de yaşamını ortak bir kaynaktan almaktadır. O da Kutsal Ruh'tur. Vücudu birleştiren O'dur. İmanlılar topluluğunun uyumlu birliği O'na bağlıdır. Pavlos bir vücut ve bir ruh vardır diyerek bu önemli gerçeği vurgulamaktadır Efesoslar 4. bölümde. İmanlılar arasında dış görünüşte bazı ayrılıklar ve bölünmeler oluyor. Oysa her ne kadar bunlar üzüntü verici durumlar ise de yine de topluluğun içte ve özde olan ruhsal birliği bozulamaz. Bu birlik çözülemez çünkü ruhun birliği ruhun paylaşımıdır. Kutsal Ruh imanlılar topluluğunun ortak yaşam kaynağı olduğu gibi onun ortaklaşa sahip olduğu sevginin de yaratıcısıdır. Kutsal Ruh'un ilk meyvesi sevgidir. Kendi özü zaten sevgidir ve içinde yaşadığı kişiye bu sevgiyi veriyor. İsa'nın izleyicileri olan bizler, hiç tanımadığımız ve belki de geçmişi bizimkinden çok farklı olan diğer imanlılarla nasıl bir kaynaşma sağlandığına, insanüstü bir bağlanmanın nasıl hemen kurulduğuna çok kez tanık olmuşuzdur. Tanrı'nın çocukları arasında var olan ve gelişen yakınlık, akrabaları arasındaki ilişkiden bile daha derin ve tatlı olur. Tanrı'nın ailesinde akrabayız. Birbirimize aitiz. Yuhanna'nın belirttiği gibi biz ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz çünkü kardeşleri seviyoruz. Bu sevgi yalnız duygusal bir bağlılık değildir. Bu sevginin özü fedakarlıktır. Bu sevgi imanlı kişinin kardeşlerine hizmet ve yardım etmek, onları zenginleştirmek ve onlarla birlikte müjdeyi başkalarına duyurmak istemesinde görülür. Tapınma çadırındaki kandilliğin önemi çok kez küçümsenebilir. Bence bu kandillik ileride gelecek olan İsa Mesih'in en iyi ve en güzel resmiydi. Som altından yapıldığı gibi işçilik açısından da gerçekten mükemmel bir şeydi. Tek bir altın kütlesinden 7 dallı bir kandillikti. Çıkış kitabında gördüğümüz gibi bu kandillerin yanmasını sağlayacak olan Harun'du ve tabi olarak daha sonra onu izleyen başkahinler de bu kandilliğin sürekli olarak yanmasını sağlamakla yükümlüydüler. Bugün görmemiz gereken bir şey vardır. Kandillik, şamdanlık bizim başkahinimiz İsa Mesih'in elindedir. İsa ben dünyanın ışığıyım dedi. Dünyadan ayrılmadan önce kendisine ait olanlara kim olduklarını ve şimdi onların da dünyada birer ışık olmaları gerektiğini hatırlattı. Tanrı'nın lekesiz çocukları olun diyor Filipililer 2.15'te. Vahiy kitabının 1. ve 2. bölümlerinde bizim başkahinimiz olarak Rab İsa Mesih bizim inanlılar olarak parlayabilmemiz için 7 şamdanlığın ortasında yürümektedir. Kandilliğin yanması için gereken yağı yani kutsal ruhu sürekli bize verip bizi kutsal ruh ile doldurup bu sapık kuşağın ortasında parlamamızı sağlar. Fitilimiz küçülmeye başlarsa onu ayarlar ki daha parlak yanabilelim. Yanmayan kandilliği ise yerinden kaldırır. 7 kiliseye yazılan mektuplarda bu uyarı kiliselere verilmişti ve uyarıları dinlemeyen kiliselerin kandilliği yerinden kaldırıldı. Görüyoruz ki Levililer kitabının bu bölümünde kandilliğin ekmek sunağı ile birlikte sözü edilmesi yerindedir. Daha önce de dediğim gibi Levililer kitabında olaylardan ziyade talimatlar vardır. Ama bu bölümde yine bir olay anlatılır. İsrailli bir anne ile Mısırlı bir babadan doğan bir oğlun bu bölümde günah işlediği ve Rabbe hakaret ettiği kaydedildi. Bu bölümde Mısır'dan çıkışın beraberinde getirdiği bazı sorunlardan bir tanesini bir kez daha görebiliriz. İsrailoğulları Mısır'dan çıkarken onlarla birlikte bazı Mısırlılar da çıkmıştı. Bunu çıkış kitabında görmüştük. Bunlar doğal olarak İsrailli ile evli kişilerdi. İşte bu karışım bazı sorunlar yaratmıştı. Şimdi bir tanesi daha önümüze çıkıyor. Kutsal kitapta Mısır genelde dünyayı ve dünyanın çekiciliğini temsil eder. Burada kilisenin durumu da resimlendiriliyor. Kilise içinde bazı kişiler var ki hem dünyada hem de Tanrı egemenliği içinde olmak istiyorlar. Bir yandan dünyanın çekiciliğinden kaçamıyorlar, öbür yandan Rab'be hizmet etmek için istek vardır. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail halkına buyruk ver, kandilin sürekli yanıp ışık vermesi için saf sıkma zeytinyağı getirsinler. Leviler 24, 1 ve 2. ayetler. Kandillik gece gündüz hiç sönmeden yanacaktı ve İsrailoğulları bu kandilliğin sönmemesi için gereken yağı sağlayacaklardı. Bu küçük bir bağış sayılamaz. Tanrı bunu bu şekilde düzenlemekle tapınma çadırında yapılması gereken görevlerin içinde tüm İsrailoğullarına ve özellikle Levi oymağına bir görev vermiş oldu. Herkesin katkısı olacaktı. Zeytinyağı saf olacaktı. İçinde yaprak parçaları ya da başka pislik olmayacaktı. En üstün kaliteli yağ çıkması için zeytinin çekirdeğiyle birlikte sıkılmasına izin verilemezdi. Kandillikler için en iyisi kullanılacaktı. Çünkü yağ kutsal ruhu resimliyor. Harun kandilleri Rabbin huzurunda buluşma çadırında tanıklık sunağının önündeki perdenin dışında akşamdan sabaha kadar sürekli yanacak biçimde hazırlayacaktır. Kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu. Rabbin huzurunda som altın şamdandaki ışıklar sürekli yanacaktır diyor Leviler 24, 3 ve 4. ayetlerde. Tapınma çadırı kurulu kaldığı süre kandillik sürekli yanmalıydı. Çölde yolculuk ettikleri zaman kandilliğin yanık tutulması imkansızdı tabii. bu kandilliğin yanar kalmasını sağlayacak olan Harun idi. Sorumluluk ona aitti. Çıkış kitabında bunu görebiliriz. Harun her sabah kandillerin bakımını yaparken sunağın üzerinde güzel kokulu buhur yakacak. Akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak. Böylece huzurumda kuşaklar boyunca sürekli buhur yanacak dedi Çıkış 30. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Bugün vahiy kitabında bize gösterilen simgesel resme göre Rabbisa Mesih şimdi kandillerin arasında yürümektedir. O bizim başkahinimizdir. O bizim hayatımızın içine girdiği zaman kandilliğimizin fitilini ara sıra ayarlar. Bazen bir kandillik ışık vereceği yerde sadece duman çıkarıyorsa onu söndürür. İnce undan 12 pide pişireceksin. Her biri efanın onda ikisi ağırlığında olacak. Bunları Rabbin huzurunda iki sıra halinde altışar altışar som altın masanın üzerine dizeceksin. İki sıra ekmeğin yanına anılma payı olarak saf günlük koyacaksın. Bu Rabbe ateşle yapılan sunu olacak ve ekmeğin yerini alacak diyor Leviler 24-5-7 ayetler. Yine ince unu sağlayacak olan İsrail oğullarıydı. Zeytinyağının sağlandığı gibi sıradan insanlar bunu sağlayacaktı. Yağ kutsal ruhun simgesel bir resmi olduğuna göre ince undan yapılan ekmek de İsa Mesih'in bir resmidir. İsa yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. İnce un buğdaydan öğütülürdü. Günlük bir çeşit doğal sakızdır. Halkın getirecekleri bir bağış niteliğinde tapınma çadırında kullanılacaktı. Ekmek İsa Mesih'in şahsını dile getirir ve günlük ise onun insanlığının güzel kokusunu simgeler. Bu ekmek İsrail halkı adına sonsuza dek sürecek bir antlaşma olarak her Şabat günü aksatılmadan Rabbin huzurunda dizilecek. Ve Harun'la oğullarına ait olacak. Onu kutsal bir yerde yiyecekler çünkü çok kutsaldır. Rabbe ateşle yapılan sunulardan onların sürekli bir payı olacaktır diyor Leviler 24:8-9 ayetlerde. Ekmek masa üzerinde bir hafta kalacaktı. Şabat günü de tazelenecekti. Harun ve oğulları bayat ekmeği yiyeceklerdi. Bunu her zaman kutsal yerde yemeleri gerekiyordu. Eski antlaşmada bir olay vardır. Davut peygamber ile onun adamları aç kaldıklarında Ahimelek yemeleri için onlara bu ekmekten vermişti. Şöyle yazar. Kahin taze ekmeğim yok diye karşılık verdi. Ama adamların kadından uzak kaldılarsa kutsanmış ekmek var. Davut yola çıktığımızdan her zaman olduğu gibi kadından uzak kaldık dedi. Sıradan bir yolculuğa çıktığımızda bile adamlarım kendilerini temiz tutarlar. Özellikle bugün ne kadar daha çok temiz olacaklar. Bunun üzerine kahin ona kutsanmış ekmek verdi. Çünkü orada adanmış ekmekten başka ekmek yoktu. Bu ekmek Rabbin önünden alındığı gün yerine sıcak ekmek konurdu diyor 1 Samuel 21:3 ve 4. ayetlerde. Rabbisa Mesih onu sep günü konusunda suçladıkları zaman bu olaydan söz etmişti. Maddede bunu okuyabiliriz. İsa onlara şu yanıtı verdi. Davut'la yanındakilerin acıkınca ne yaptıklarını okumadınız mı? Nasıl Tanrı evine girip kutsal sunu ekmeklerini hep birlikte yediklerini? Oysa o ekmekten yemeye ne Davut'un yetkisi vardı ne de yanındakilerin. Bu yetki salt kahinlerin değil miydi? Hem ekmek hem de ışık değerli dinleyicilerimiz Rab İsa Mesih'ten söz eder. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Yuhanna 8 ayet 12. Kardeşim biz ondan beslenmeliyiz. Onun için her ne yaparsak bunu kutsal ruh aracılığıyla saçtığı ruhsal ışık altında yapmalıyız. Tanrı'ya küfür etmenin getirdiği şimdi ölüm cezasına geliyoruz. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Leviler kitabında birçok talimat verilir ve ancak iki olay kaydedilmiştir. Bunlardan birincisi Harun'un iki oğlu Nadab ve Avuhu ile bağlantılıydı. Bu olayı Leviler kitabının 10. bölümünde okumuştuk. Şimdi bu 24. bölümde ikinci olaya geldik. Bu bölümde verilen talimatlarla hiçbir bağlantısı yokmuş gibi gözüküyor ama aslında verilen talimatların ne kadar ciddi ve önemli olduğunu Rab bize bildirmek ister. Özellikle küfretmek konusunda çok vahim sonuçların getireceğini belirtir. Eminim ki bu ayetlerde bizler için iyi bir ders vardır. İsrailliler arasında anası İsrailli, babası Mısırlı bir adam vardı. Ordugahta onunla bir İsrailli arasında kavga çıktı. İsrailli kadının oğlu Rabbe sövdü, lanet etti. Onu Musa'ya getirdiler. Annesi Dan oymağından Divri'nin kızı Şelomit'ti. Adamı göz altına alıp Rabbin kararını beklediler diyor Leviler 24-10-12 ayetler. Rabbe söven bu adam melezdi, annesi İsrailli, babası ise Mısırlıydı. Çıkış kitabının 12. bölümünde Mısır'dan çıkış sırasında daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti diye yazar. Burada söz edilen pek çok kişi Mısırlılar ve Mısırlılar ile evlenmiş kişilerin oluşturduğu ailelerdi. Orijinal İbranice'de karışık bir topluluktan söz edilir. Mısırlı ile evlenmiş Yahudiler olabilir. Bunlar ne yapacakları konusunda karar vermeliydiler. İsrailoğulları ile birlikte gitmeli mi yoksa Mısır'da mı kalmalıydılar? Karışık evliliklerden bazıları gitti, bazıları da Mısır'da kaldı. Geride kalanlar acaba bir hata mı yaptık diye düşünmüş olmalılar. Ama gidenler zorluklar karşısında en çok şikayet edenler arasındaydılar. Sayım kitabında bu türden olan insanların ordugahta sorun yaratmış olduklarını görüyoruz. Halkın arasında bulunan yabancılar başka yiyeceklere özlem duydular. İsrailliler yine yüksek sesle haykırarak yiyelim diye bize kim et verecek dediler diyor Sayılar 11 ayet 4'te. Bunların sorun yaratıcı özelliklere sahip olduklarını anlayabiliriz. Kilise topluluğu içinde de genelde rahatsızlık, sürtüşme ve şikayet tohumları saçanlar gerçekten iman etmeyenlerdir. Evet, şaşmayınız. Rabbin kilisesi içerisinde imanlı topluluklar arasında birçok iman etmemiş kişiler vardır. Onlar ismen Hristiyandırlar. Karışık bir topluluktan söz ediyorum. Bunlar Mısır'dan çıkarken bazı karışık ailelerde belki de İsrailli anne diğer İsrailoğulları ile birlikte yola çıkarken Mısırlı baba onlara katılmadı. Bazıları katıldı ve daha sonra da hem bunlar hem de çocukları sorunlar yaratmaya başladılar. Mesih imanlarına gelince bunun bizler için ne anlamı olabilir? Kutsal kitaba göre Mesih imanlısı imanı olmayan birisiyle aynı boyunduruk altına girmemelidir. Mesih'e iman etmiş olan birisinin iman etmemiş birisiyle evlenmesi birçok sorunlar yaratacaktır. Burada ne ırkçılık ne de milliyetçilik gündeme gelmektedir. Asıl konu imanlı ile imanlı olmayan birisinin hayatlarını birleştirip birleştirmemeleridir. Mesih imanlısının yeniden doğuşu olmayan birisiyle evlenmesi büyük bir hatadır. Bunu söyleyen ben değilim, Rabbin kendisidir. Şimdi Leviler kitabındaki olaya dönelim. Annesi İsrailli, babası Mısırlı olan bu çocuğun bazı sorunları vardır. İki kültür, iki inanç arasında bocalıyor. Annesinin yolundan mı yoksa babasının yolundan mı gitmeli? Asıl sorun hangi yoldan gitmek değil de kararın çok daha zor oluşudur. Belki önce doğru kararı verip annesinin yolundan, Tanrı'nın yolundan yürümeye karar vermiş olabilir. Ama daha sonra kuşkuları olacaktır. Acaba babamın dini daha iyi değil mi? Ya hata yaptıysam gibi sorularla boğuşacaktır. Bu karışık halk her zaman onların kafasını kurcalayan sonsuz bir soruyla boğuşma zorunda kalacaktır. Zaten Mısır'dan ayrılmak onlar için çok zor bir şey olmuştu. Bundan dolayı düşüncelerinde sürekli Mısır'a dönecekler. Özellikle durum zorlaştığında şikayet masasına ilk gelenler arasında olacaklardır. Kilise içerisinde de imanlılar topluluğu arasında da durum buna benzer. Kilisede yeniden doğuşu olan insanlarla birlikte doğal yapısından ayrılmayan, yeni doğuşu olmayan insanlar da olacaktır. Tanrı'nın sözü şöyledir. Doğal haliyle insan Tanrı'nın ruhuyla ilgili şeyleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Demek ki doğal insan, yani günahlı durumundan kurtulmamış birey Tanrı'nın ruhuyla ilgili şeyleri kabul etmez. Şimdi yanlış anlamayalım. İnsanın içinde iyilik yapmak isteyen, doğru yolda yürümeyi arzulayan, ahlak kurallarına uymak için özenen bir parçası vardır. Ama bunlar onu bir imanlı kılmaz, kılamaz. Tanrı'nın her insana vermiş olduğu yapıda bir aşamaya kadar doğru bir yaşam sürme isteği vardır ama doğal insanda benlik her zaman ruhtan daha ağır basar. İstediğim iyi şeyi yapamıyorum ama istemediğim kötü şeyi yapıyorum diye haykırmıyor mu insan? Tanrı'nın her yasasına uymak için özen göstermiş olan elçi Pavlos da aynı biçimde yakındı. Ne yaptığımı anlamıyorum dedi. Çünkü istediğim şeyi yapamıyorum. Nefret ettiğim ne varsa onu yapıyorum. Biliyorum ki içimde yani bu günahlı benliğimde iyi bir şey yoktur. Çünkü içimde iyi yapmak için bir arzu vardır ama onu yapamıyorum. İstediğim iyi şeyi yapamıyorum ama istemediğim kötü şeyi yapıyorum. Pavlos'un bu biçimde yakınması doğaldı. Onun boğuştuğu düşman içindeki günahlı benlikti. İnsan her zaman kendi gücüyle kendi benliğini alt etmeye çalışmıştır ancak başarı kazanılamaz. Bu bölümde söz edilen melez çocuk doğal benliğinin istekleriyle hareket etti ve bir kavgaya girdi. Bunun nasıl gelişebileceğini anlayabiliriz. Dan oymağında ona bir yer verilmemişti ama yine de orduya girebiliyor, İsrailler arasına katılabiliyordu. Kavga sırasında Tanrı'ya küfretti, onun adını aşağıladı. Tanrı'nın adı Yahve adı İsrailoğulları arasında o kadar kutsal bir isimdi ki onu ağızlarına bile almaktan korkarlardı. Onun adı o kadar kutsaldı ki o ismin şimdi nasıl telaffuz edildiğini bile bilmiyoruz. Çünkü hiç kimse onu anmıyordu. İbranice'de Yahve harflerinden oluşan yani YHWH harflerinden oluşan ismin telaffuzu Yahve mi yoksa Yehova mı yoksa Yahva mı kimse tam olarak bilmiyor. İsa Mesih Baba Tanrı'ya hitaben konuşurken senin adını bana dünyadan vermiş olduğun insanlara açıkladım demişti. Ne demek istemişti İsa Mesih bu sözüyle? Burada senin adın yani Tanrı'nın adı terimi Tanrı'nın tüm öz niteliklerini içeren bir kavramdır. İsa senin adını açıkladım demekle kendisi Tanrı özünden geldiği için kendi şahsında Tanrı'nın tüm öz niteliklerini sergilemiş olduğunu belirtti. Tanrı'yı insan mantığı kavrayamaz fakat onun özünden dünyaya gelen insan bedenine bürünen İsa bizim anlayabileceğimiz şekilde Tanrı'yı bize açıkladı. Tanrı'nın gerçekten kim olduğunu sadece Yahve yani Tanrı adından anlayamayız. Birçok kişilerin anlayışında Tanrı sözcüğü sadece sözcük olarak kalır. Bazıları ise Tanrı'yı herkesten üstün bir varlık olarak anlar. Fakat yüce olanın insana dönük olarak açıkladığı kişiliği ancak İsa Mesih'in şahsında anlaşılabilir. Evet, melez çocuk Tanrı adına küfretti ve onun cezalandırılması gerekiyordu. Rab Musa'ya şöyle dedi, onu ordugahın dışına çıkar. Ettiği laneti duyan herkes elini adamın başına koysun ve bütün topluluk onu taşlasın. İsrail halkına de ki, kim Tanrısına lanet ederse günahının bedelini ödeyecektir. Rabbe söven kesinlikle öldürülecektir. Bütün topluluk onu taşlayacak. İster yerli ister yabancı olsun Rabbe söven herkes öldürülecektir. Leviler 24-13-16 ayetler arası. Tanrı'nın yasası birinin canını alan karşılığını kendi canıyla ödeyecektir. Tanrı'nın yasası birinin canını alan karşılığını kendi canıyla ödeyecektir diyor. Tanrı'nın yasaları ile oyun oynayamayız. Suçun ağırlığı Tanrı'nın verdiği cezayla ölçülmektedir. Laneti duyan herkes ellerini başının üstüne koyarak o genç adamın üstüne suçu koymuş olurlardı. Tanrı'ya lanet etmek ölüm cezasını gerektirir. Hem İsrailli hem de yabancı böylelikle cezalandırılırdı. Adam öldüren kesinlikle öldürülecektir. Başkasının hayvanını öldüren yerine bir hayvan vererek aldığı canın karşılığını canla ödeyecektir. Kim komşusunu yaralarsa kendisine de aynı şey yapılacaktır. Kırığa karşılık kırık, göze karşı göz, dişe karşı diş olmak üzere ona ne yaptıysa kendisine de aynı şey yapılacaktır. Hayvan öldüren yerine bir hayvan verecek, adam öldüren öldürülecektir. Yerli yabancı herkes için tek bir yasanız olacak. Tanrınız Rab benim. Leviler 24-17-22 ayetler arası. İşte kardeşim Tanrı'nın yasaları gördüğünüz gibi apaçıktır. Adam öldüren kesinlikle öldürülecektir. Günümüzde Tanrı'nın yasası yumuşatılmaktan ziyade çöpe atılıyor. Sık sık duyuyoruz değil mi televizyonlarda? bir çocuk eline silahı alıyor ve okulu basıyor ve bir sürü çocuğu, genci öldürüyor. Sonra da ne oluyor? Onların yaşı küçükmüş ve ceza verilmiyor ya da birkaç yıl, birkaç ay. Tanrı sözünde ise bunun tam tersini görüyoruz. Adam öldüren çocuk değilse öldürülecek demiyor. Adam öldüren kesinlikle öldürülecektir diyor. Hiçbir istisna tanınmıyor. Bu benim sözlerim değil, Tanrı böyle diyor. Adam öldürmek ile kaza sonucu birini öldürmek arasında tabii ki fark vardır. Okulu basıp katliam yapan çocuklar ne yaptıklarını biliyorlardı ve bunu soğukkanlılıkla yapmışlardı. Kırığa karşılık kırık, göze karşı göz, dişe karşı diş. Ona ne yaptıysa kendisine de aynı şey yapılacaktır yasası burada yürürlüğe sokuluyor. Bu ceza mecazi anlamında değil, tam anlamıyla uygulanırdı. Musa bunları İsrail halkına bildirdikten sonra halk Rabbe lanet eden adamı ordugahın dışına çıkardı ve taşlayarak öldürdü. Böylece İsrail halkı Rabbin Musa'ya verdiği buyruğu yerine getirmiş oldu. Leviller 24 ayet 23. Sevgili dinleyicim, burada bizler için önemli bir ahlakı ders vardır. Tanrımızın adı kutsaldır ve onun kutsallığını korumalıyız. Tanrı'ya sövmek en adi günahlardan biridir. Bunun yanı sıra insan hayatının kutsal olduğunu da unutmayalım. O hayat, insan hayatı ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. Tanrı canın korunmasını öngördüğü gibi malın korunması için de bazı yasalar verdi. Tanrı her hareketinde adildir, doğrudur. Unutmayalım ki bizler de Tanrı önünde suçluyuz ve ancak Mesih'in kanı bizi suçlarımızın yaraştırdığı ağır ölüm cezasından kurtardı. Dinleyin, Yeşaya peygamber ne diyor? Gerçek acılarımızı o taşıdı ve elemlerimizi o yüklendi. Gerçek biz sandık ki o cezaya uğradı. Tanrı tarafından vuruldu ve alçaltıldı fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı, fesatlarımızdan ötürü o zedelendi. Esenliğimiz, barışımız için gerekli olan ceza onun üzerine indi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. Her birimiz kendi yoluna döndü ve Rab hepimizin fesadını, günahını onun üzerine koydu.